Herkese merhabalar, çok sevdiğimiz dinleyenlerimiz. Efendim geçen hafta Gökhan Ataman ve Çetin de katılımı olmuştu. Bir program yaptık, çok güldük, çok eğlendik. Başımıza bir iş gelmesin diye bu hafta daha sakin takılalım istedik. İstanbul'da acayip bir yağmur da yağınca, hani çok yağdı, yan yattı, çamura battı falan. TRT 2 kıvamında size farklı bir formatla efendim sesleneceğiz bu hafta. Bu perşembede elimizde şöyle bir format var. Şimdi karşılıklı Gökhan'la birbirimize ses kaydı göndererekten, dünyanın en son teknolojik imkanlarını kullanaraktan efendim üçer tane grup şarkıcı seçtik. Ben bir grubu söyleyeceğim, birkaç laf edeceğim. Diyeceğim ki şu şarkıyı dinleyenlerimize armağan ediyorum. Ondan sonra sevgili Gökhan Ataman da diyecek ki İşte Cenk Büker'in seçmiş olduğu şu şarkıya karşılık ben de aynı gruba şununla karşılık vereceğim falan diyerekten işte 3 onun seçtiği grup, 3 benim seçtiğim grup toplamda efendim 3 3 daha kaç yapar? 6 demek ki 12 tane de öyle mi oluyor? Bakayım 3 3 6 tabii ikişerden çalacağımız için 12 tane şarkı olacak. Şimdi biz Gökhan'la karşılıklı olmadığımız için ben bu ses kaydını ona gönderiyorum. Şarkıyı çalıyorum, armağan ediyorum hem kendisine hem tüm Türk halkına, tüm dünyadaki dinleyenlerimize diyelim. Türk diye ayırmayalım. Ondan sonra o da karşılığında bir konuşma yapacak, bana gönderecek. Efendim biz bunları tabii belli bir time skalası içerisinde size hissettirmeden yapacağız ama hani biz de birbirimizin konuşmasını sonradan duyuyor olacağız. Efendim öyle bir format atalım dedik ve ben ilk olarak başlayacağım grup efendim kimi seçmiştim ben evet ilk Foo Fighters'ı seçtim. Bunu seçmemin sebebi bu hafta Netflix'te kendileriyle ilgili bir belgesel de seyrettim. Müthiş bir belgesel bu arada, hani müzikle hiç ilginiz olmasa bile bir müzik grubu nasıl oluyor, nasıl başlıyor, nerelere gelebiliyor onları görmek için çok hoş. Bir kere Dave Grohl çok hani yaratıcı, çok iyi bir davulcu, çok iyi bir söz yazarı, şarkıcı aynı zamanda, besteci. Full komple bir adam. Efendim ve daha size televizyon ekranından bile yansıyan bir pozitif aurası mı artık diyelim, öyle bir pozitif durumu var. İşte bu grubu kuruluş aşamasını anlatıyor. Kurt Cobain'in ölümünden başlıyor. Herkes bilir Nirvana'nın işte frontmeni diyelim. Onun ölümünden sonra bir süre tutuk kaldığını. Fakat sonra müzikten bir şekilde kopamayacağı için bir şeyler yapmak zorunda olduğundan oturup Foo Fighters'ın ilk kaydını kendi kendine yaptığını, sonra da bir grup topladığını anlatıyor. Burada Foo Fighters'ın ufak tefek giriş çıkışlarla eleman değişikliklerini görüyoruz. Burada en önemli benim size bahsetmek istediğim iki tane karakter var. Bir tanesi Pat Smear. Pat Smear esmer, böyle beyaz saçlı diyelim. Boya saçlı o zaman tabii. O platin rengi saçlı. Daha bize göre esmer bir arkadaşımız, esmer vatandaş. Oradan tanıyabilirsiniz. Nirvana'nın kliplerinde de vardı, sahnede de vardı. Kurt Cobain zaten kendisini istemiş Nirvana'ya. Daha çünkü vokal de yapan bir gitarist olduğu için bu şey gibi, yani futbolda nasıl kafa vuruşu olan, kafa vuruşta iyi olan futbolcular daha bir makbulse, bunda da gitarist çok iyi gitarist ama aynı zamanda vokali de iyi diye Kurt Cobain demiş ki vokal desteği olsun bana sahnede. Pat Smear'le de çalıştı. Çok iyi bir gitarist Pat Smear'ın ve şeyi de yaşı da var bayağı 59'du yani 60 yaşında neredeyse diğerlerinden biraz daha fazla. Pat Smear'ın önceki grubu Germs bir punk grubu zaten o akımdan geliyor. Bir başka Foo Fighters üyesi ise daha ben dün akşam bazı arkadaşlarla muhabbetini yapıyordum. Aa dediler biz onu Alanis Morissette'ten tanıyoruz. Evet Alanis Morissette'in davulcusuydu Taylor Hawkins. Oliver Taylor Hawkins. Onu da yine klipte görür görmez aşina olan arkadaşlar hatırlayacak. Böyle kurucuk, çok zayıf, ondan sonra sarışın bir arkadaşımız. O da çok böyle hakikaten vurgulu çalan. Ondan sonra o anlamda Dave Grohl'la da davul tarzı uyuşan bir efendim arkadaşımız çok sevdiğimiz bir rock ikonu diyelim. Alanis Morissette'le çalışırken kendisi Dave Grohl ona teklif götürüyor. Tabii o zaman Foo Fighters hani çok az bilinen bir isim. Onun için bir risk olmasına rağmen kabul ediyor. Çünkü hani rock kafasında bir adam Taylor Hawkins ve hakikaten grubu alıp taşıyor. Şimdi bir de burada bunu söylemişken şunu da söylememek olmaz. Foo Fighters çok güzel bir müzik yapıyor. Ben bayılıyorum. Çok da üretkenler. Bir sürü albümleri var. Ondan sonra işte şu bu amaçla çıkardıkları toplamaları falan da koyduğunuz zaman 15 tane albüme yakın var. Bir de sahneyi ondan sonra enerjik çalmayı çok önemsiyorlar. Birçok kaydı evde böyle bodrum stüdyosu oluşturarak yapıyorlar. Ne bileyim analog kayıt artık kalmadı. Oturup bant üstüne analog kayıt yapalım hadi bakalım böyle daha ruhlu oluyor diyorlar. Böyle değişik kafaları var. Bu önemli bir kısmı. Bir farklı açılımları ise mesela rock müzikte de çok önemli olan video klip mantığına biraz soğuk bakıyor oluşları. Mazhar Fuat Özkan da böyledir mesela. Özellikle Fuat abi der ki ya bu klibi çok abartmamak lazım. Hani müziğin önüne geçmemesi lazım der hep. Burada da mesela Dave Grohl'un o tip bir yaklaşımı var. Ve onların artık belki de bir imzası olmuş, alameti farikası olmuş bir duruşları var klipte. O da şöyle bir şey. Ya diyorlar madem bunu çekeceğiz yani günlerce saatlerce uğraşacağız burada. Bari soytaralım. Tamam mı? Kendimizden geçelim. Gülelim, eğlenelim. Onun sonucunda da işte klip olsun. Hakikaten dikkat ederseniz işte Learn to Fly falan. Given to Fly, o tür eserlerinde hep o yaklaşım var. Komik, çok komik klipleri var. Onunla da bir ödül almışlar zaten. MTV olacak zannediyorum. Efendim, dolayısıyla ben sizin için bu grubu seçtim bugün. Bir parçasını şimdi ben anons edeceğim, yayınlanacak. Sonra Gökhan'ın ondan sonra konuşması ve şarkısı gelecek. Şimdi buradan ben size neyi seçeyim? Ha, Pretender seçeyim. The Pretender. Çok güzel bir şarkı. Tam benim istediğim, sevdiğim coşku tarzında The Pretender. Ha çok önemli değil ama ödüllerde çok ödül aldı. Yani 2008'de bir kere yılın kaydı ödülünü aldı. En iyi rock şarkısı ödülünü aldı. Grammy'lerden bahsediyorum. Grammy bu arada kelime olarak gramofondan geliyor. Ondan sonra MTV'de de en iyi klip ödülü aldı. Yine o sene bütün neredeyse ödülleri toplamıştı The Pretender. Şimdi size bu şarkıyı gönderiyorum arkadaşlar. Haydi iyi dinlemeler. Bakalım benden sonra Gökhan ne gönderecek? Bakacağız, göreceğiz.
Keep on.
Sevgili dinleyen, şimdi Cenk bahsetti sanırım. Bugün farklı bir konsept var. Bir araya gelemedik. Telefon bağlantısı da kuramadık. Ama yine de dedik ki şöyle bir konsepte sürprizli bir program yapalım. Cenk'in dediği gibi Cenk benim ne söylediğimi muhtemelen bilmeyecek. Ben onunkini bilebiliyor olacağım çünkü kayıtları bana gönderdiği için. Şimdi Cenk program girişini yaptı. Yine bir perşembe akşamı Eşref saatinde bir aradayız. Bu konseptte şimdi Cenk de bahsetti, şarkılar seçip birbirimizin grup seçip birbirimizin seçtiği gruplardan şarkılar ekleyeceğiz. Duyduğum kadarıyla Cenk ilk olarak Foo Fighters seçmiş. Şimdi Foo Fighters deyince benim aklıma tabii Dave Grohl geliyor. Yani yaptığı müzikten farklı olarak yani nesli tükenen bir gerçek bir rockstar bence. Yani hayata pozitif bakan, hiç pes etmeyen ve çok ilginçtir. Yani o celebrity camiasında, rock camiasında böyle birbirini sevilen insan, yani herkesin tarafından sevilen insan çok azdır. Dave Grohl bunlardan biri. Yani dün akşam ondan şarkı seçmek için böyle YouTube'dan hangisini seçeyim diye bakarken şunu fark ettim ki yani herkesin konserine konuk sanatçı olarak dahil olmuş, herkes bunun konserine konuk sanatçı olarak gelmiş. Yani bahsettiğimiz isimler Guns N' Roses, Slash'lar, Axl'lar, Alice Cooper'lardan, ondan sonra Van Halen'lara, ondan sonra işte aklına gelebilecek onlarca müzisyen. Bu da aslında bizim yani o gerçek bir rockstar kimliğinin altını çiziyor. Tabii şimdi biz Dave Grohl'u Nirvana'yla tanıdık. Daha doğrusu Nirvana'dan sonra tanıdık. Yani 4 yıllık Nirvana kariyeri boyunca arka planda davulunu çalan bir adamdı. Yani çok fazla ön plana çıkmayan ve yani Nirvana'nın davul kurguları da çok özel kurgular değildi açıkçası. Dolayısıyla çok dikkat çekmemişti. Yani gerçi Nirvana zaten Kurt Cobain'in çok baskın bir figür olduğu için ondan başka kimse çok fazla dikkat çekmiyordu. Zaten Dave Grohl'un Nirvana kariyeri topu zaten 4 yıl sürüyor. İşte yani onunla ilgili şey anlatılır. Yani
Nirvana ile birlikteyken gittiği her yere gitarını da götürdüğü, bestelerini yaptığı, bu besteleri Kurt Cobain'e dinlettiği, Kurt Cobain'in bunları çok beğendiği ve onu tek başına, yani bu besteleri devam ettirmesi yönünde motive ettiği söylenir. Ama Nirvana, Kurt Cobain öldükten sonra Dave Grohl bundan çok etkileniyor. İşte bir yıl boyunca müzik bile dinlemediği söyleniyor. Evinden çıkmadığı, depresyonla mücadele ve alkolizmle mücadele ettiği söyleniyor. Bilmiyoruz tabii, o kısmına ilgili çok fazla bilgi yok. Ben de magazinden duyduğumu söylüyor, duyduğumu okuduğumu söylüyorum burada. Ondan sonra birdenbire o bir yılın sonunda bir aydınlanma yaşıyor. Bunu böyle devam etmeyeceğini fark edip 5 gün içerisinde Baraka gibi bir stüdyoda tüm enstrümanları kendi çalarak ilk Foo Fighters albümünü yapıyor ve Foo Fighters'ın gerisi geliyor ondan sonra. Tabii burada şunu da yapabilirdi Dave Grohl. Yani Nirvana adını kullanarak başka gruplarla çalışabilirdi. Ona Tom Petty ve Pearl Jam gibi gruplardan teklif geldiği söyleniyor. Ama o risk alarak sıfırdan, hatta böyle hani All Star Band denen tabir var şu an piyasada. Yani ünlü isimlerin bir araya gelip proje albümleri yaptığı. Dave Grohl bunu da tercih etmiyor ve tamamen daha önceden tanıdığı, çok böyle ünlü olmamış, star olmamış müzisyenlerle Foo Fighters oluşturup işte 22 yıl boyunca da piyasanın ağzına sıçıyor, amiyane tabirle. Ve sadece bir kere davul dersi alıyor. Davul çalmayı seyrettiği Rush konser videolarından öğrendiğini söylüyor. Gitar kısmı ile ilgili de hiç nota bilmediği, sadece belli başlı akorları bildiğini söylüyor ama bana birçok gerçek gibi gelmiyor. O da çok şey. Yani sonuçta konserde izliyorsun, adam gitar çalıyor. Yani bir yerde şey okumuştum Dave Grohl'la ilgili. Yani rock müzik bir insan olsaydı o insan Dave Grohl olurdu diye. Ve şey de yapıyor. Aslında çok yönlü bir adam bir yandan. Yani müzik yapıyor, film yapıyor. Yani film yapıyor derken belgesel film yapıyor. Mesela Back and Forth diye bir albümler, filmleri var. Tamam, belgesel. Back and Forth albüm kayıt sürecini anlatıyor. Bir de mesela Sound Studio diye bir belgeseli var ki o Sound Studio'yu mutlaka izleyin. Efsanevi bir stüdyo var Sound Studio diye. Kapanıyor daha sonra. Bu ünlü stüdyo hakkında çok güzel, işte o stüdyoda kayıt yapanlar, kayıt ortamları, kayıt yapanlarla konuşuyor, eski ortamları anlatıyor falan. Bir yandan da bu tür şeyler üretmeye başlıyor. Yani amiyane, yani şunun altını çizmek lazım, Dave Grohl'la çok üretken bir adam. Kesinlikle çok üretken bir adam. Ve gerçek bir rock'n'roll insanı. O yüzden sevgili Cenk'e Foo Fighters seçimi için çok teşekkür ediyoruz. Tam 12'den vuran bir seçim oldu. Ama tabii beni şöyle zorladı Foo Fighters seçimi. Yani şimdi tabii Foo Fighters'ı dinliyoruz hepimiz. Yani orada burada bir yerlerde. Ama şarkı seçmeye gelince iş, ben şöyle bir yöntem yaptım. Yani açtım YouTube'u, dedim Foo Fighters'tan hangi şarkı seçin diye. Çok acayip zorlandım. Yani onu mu seçsem, bunu mu seçsem, hangisi... Önce bir şarkı seçtim, yok dedim o olmasın bu olsun, sonra yok şu olsun falan diye. En sonunda nispeten yakın dönem şarkısı, yani 3-4 yıllık bir şarkı. Çok sevdiğim bir şarkı. Nispeten genel Foo Fighters çizgisinin biraz dışında daha ince bir şarkı. Daha böyle melodik bir şarkı. Onu seçtim. Sanırım sevgili Cenk de Foo Fighters'tan hangi şarkıyı seçmişti? Bakıyorum şimdi. Her neyse, benden Foo Fighters'tan Pretender seçmişti. O da çok güzel bir şarkı. Ben de Foo Fighters'tan Something From Nothing yolluyorum sevgili Cenk'e. Şarkıdan sonra sıra bende.
River I found into the
Şimdi benim en sevdiğim gruplardan biri New Model Army. Şimdi bir kereden şöyle bir espri gelecekti. New Model Army diye. Bir İngiliz grubu ve solistleri de Justin Sullivan da İngiliz olduğu için çok aksanlı konuşur. Cenk bir kere de o espriyi yapar. Biraz da onu ise yapacaktır. Kendi ağzından dinleyin o esprisini. Şimdi New Model Army dediğim gibi bir İngiliz grubu ama böyle bir stadyumları dolduran, albümleri yüz binler satan bir grup değil ama işte 84-85'ten beri devam eden 20'ye yakın stüdyo albümü, işte 6 tane live albüm, 7-8 tane toplam albüm, 32 tane single, 7 tane DVD piyasaya çıkarmış, üretmiş olan bir grup. Ayrıca Justin Sullivan grubun ayrı olarak da 5 tane solo albüm yaptı bugüne kadar. Yani üretken bir grup var karşımızda ve sonuçta tamam, stadyumlar doldurmuyor belki, yüz binler satmıyor albümleri ama belli bir kült kitlesi, yani aslında kült mertebesine erişmiş bir grup. Böyle ciddi bir kitlesi var. Yani gittiği yerde kendi çapında konserlerini dolduruyor. Ve hala talep görüyor. Şimdi tabii New Model Army için şunu söyleyebiliriz. Yani yoğun tavır ve politikayı damardan distortion eşliğinde değil de daha sakin, farklı bir müzik türüyle aktarılabileceğini gösteren bir grup. Yani bir metal grubu değil, rock grubu ama yani müziğini daha çok böyle punk rock, post punk rock diye tanımlayabiliriz. Şimdi grubun ismi New Model Army, yeni tip ordu anlamına görüyor. Aslında çok farklı bir çıkışı var grubun adının. İngiltere'de Oliver Cromwell tarafından kurulan İngiliz tarihinin ilk profesyonel ordusunun adı bu, New Model Army. Ama bu ordu daha sonra, yani gücü ele geçirdikten sonra, yani insanın egosunun şaşması, iktidarın onu kendi insanın zehirlemesi prensibi burada da işliyor ve Cromwell'in kurduğu ordu yarattığı terörle İngiliz halkı ve hükümetlerinin şeyini kazanıyor, karşılığını kazanıyor. Ve bir süre sonra zaten böyle bir ordu ortada kalmıyor. Dolayısıyla New Model Army deyince çok fazla iyi bilinen bir şey değildir. Tabii bu ismi almaların sebebi de Justin Sullivan çok tarih meraklısı bir adam. Dolayısıyla yani bu hikayeyi ilginç buluyor. Ve iki alternatiften birini New Model Army seçiyor. Ve grup bu isimle ilgili de baştan sıkıntı yaşıyor. Yani özellikle İrlanda, sonuçta bu New Model Army sonuçta İngiltere'ye ait bir ordu için İskoç ve İrlandalılar tarafından çok iyi bilinmiyor. Bu Oliver Cromwell tarafından kurulan ordu, özel ordu. Ama zamanla tabii Justin Sullivan'ın kendi duruşu daha fazla ön plana çıkıyor ve ne anlatmak istediği anlaşılıyor ve bu isimle ilgili sorun ortadan kalkıyor. Şimdi benim New Model Army ile ilgili özel bir anılarım var. Yani ben saatlerce konuşurum New Model Army ile ilgili, Justin Sullivan ile ilgili. Ben çok dinledim. Yani İngiltere'deki ilk gittiğim konserde, hatta yani 2002'de ilk defa dinlemiştim New Model Army'yi tam olarak. Yani daha önce bildiğim ve sevdiğim bir gruptu ama böyle ciddi bir fanı değildim. 2002'de İngiltere'de gittiğim konserde böyle orta ölçekli, yani 2000 kişilik falan bir konser salonuydu. Ve şunu fark ettim, yani kült grup dedim ya, yani konser başından sonuna kadar bir ayin gibi geçti. Yani herkes şarkıları biliyor, herkes şarkılara katılıyor. Seyirciyle sahnedeki müzisyenler arasında çok ciddi bir şey var, iletişim ve elektrik var. O zaman konser böyle ayin haline dönüşüyor. Ve çıkarken şunu hissettim. Yani sanki orada Justin Sullivan, özellikle o tabii frontman olduğu için o. Yani sanki aileden biri, yıllardır tanıyormuşum gibi böyle bir şey oluştu bende ki daha sonra okuduğumda, duyduğumda birçok insan New Model Army'yi dinlemeyi, New Model Army fanı olmayı bir ailenin parçası olmakla eşdeğer tutuyor. Yani bu şeyi gittiğiniz konserlerde alıyorsunuz. Türkiye'dekilerde çok değil çünkü Türkiye konser ortamları daha farklı oluyor ama ben İngiltere'de kaç defa dinlediysem New Model Army ve giden kiminle konuştuysam aynı benzetmeyi onlardan duydum. Türkiye'de şeye gelmişti, Park Orman'a gelmişti yıllar önce. Hatta Travis'ten sonra çıkmıştı galiba, doğru hatırlıyorsam. Ve tabii bizim kadri kıymetmez Türk dinleyicisi Travis gittikten sonra, Travis sahneden indikten sonra konser alanında ciddi boşluklar olmuştu. Yani oraya kadar gitmişsin. New Order'ın diye bir grup var. Bir merak et, bir 10 dakika dinle. Yok, Travis gitti. Bir herkes böyle ön tarafa doğru çullandı ve konser başladı. Her zamanki New Order'ın konseri. Sonra konserin sonlarına doğru şey dedi Justin Sullivan. One more song and I'm in the pool dedi. Anlamadık biz ne demek istediğini. Ondan sonra son şarkıyı çaldı. Gitarını, son notayı bastı gitarından. Gitarını çıkardı. Aramıza atladı birdenbire ve yanından koşarak geçti. Döndük baktık arkamıza, adam hakikaten koşarak gitti. Park ormanında arka taraftaki havuza atladı. Tabii olay çok ilginçti yani. Güvenlik de adamı çok tanımıyor yani. Güvenlik geliyor işte, çıkarmaya çalışıyor falan. Bir yandan da güvenliğe şey anons yapılıyor. Sakın dokunmayın. Gruptan birisi, sakın dokunmayın gruptan birisi de. Neyse, adam orada kendi haline bıraktılar. Adam orada bir iki kulaç yüzdü ve sudan çıktı. Bu da değişik bir anımdır. Ondan sonra şey gelmişti burada Bronx'a. Bronx'a bir daha küçük bir, yani belki 500 kişi sığıyor mu Bronx'a bilmiyorum. En iyi ihtimalle 500 kişi sığıyordur. Onda da ben tabii çok sevdiğim için önlere gitmiştim. Konser bitmek üzere. Bitti, bitecek böyle. Yani adam ha gitti ha gidecek, inecek sahneden. Millet böyle istek söylemeye başladı. Ben de stupid questions diye bağırdım. Sesim o kadar çıkmış ki döndü bana doğru, bir de sahnede yakınım. Biz dedi istek şarkısı çalan bir grup değiliz, kusura bakma dedi. Ve ondan sonra tam tersi şarkıya girdi. O da benim Nimodlarım ile ilgili böyle hoş bir anım olarak bu kenarda dursun. Bir yandan da Nimodlarım şunu da yapıyor Justin Sullivan. Gruptan Dean grubun davulcusu ile aynı zamanda gitar da çalıyor. İkisi daha böyle küçük sahnelerde yine grubun şarkılarını, Justin Sullivan'ın kendi solo albümlerinin şarkılarını çalıyorlar. Dolayısıyla daha bir aslında turlamayı daha kolay hale getiriyor. Yani Nimodler mi olarak turluyor ama daha az talep gördüğü yerde Justin Sullivan ve Friends olarak turluyor. İki kişi turluyor. Dolayısıyla o turnenin masrafı da sahneye çıkması için o turneyi kotarması için gerekli seyirci sayısı da daha optimumda oluyor. Sonuçta her yolda turlamaya devam ediyor bu adam. İngiltere'nin Bradford şehrinden. Bradford'da buradan bakarsan yani İzmit, Bursa ayarında bir şehir. İngiltere ölçeğinde konuşursak. Ya yani ben müziğinden konuşursam saatlerce konuşurum Nimrod Larmin'in. Sözü bundan sonra Cenk'e bırakıyorum. Cenk Nimrod ile ilgili ne söyleyecek çok merak ediyorum hakikaten. Şimdi şarkı seçerken hani tabii Nimrod benim şarkı seçmem çok zor. Yani benim için anlamı olan şarkı var. Özel yani hatırası olan şarkı var. Söz ve müzik olarak sevdiğim, çok sevdiğim şarkılar var ama bir şarkısı var ki hiçbir albümünde yok. Bunu sanırım bir önceki Dünya Kupası öncesinde yapmışlardı. Tabii o Dünya Kupaları için bir sürü şarkılı yapılıyor. O futbol endüstrisine hizmet eden. Ama Nemo Lerman'ın klibine baktığınız zaman futbol endüstrisinin dışında hani sokak futbolundan görüntüler görüyorsunuz. Ve çok keyifli, insan ümit veren bir şarkı. Ben onu çalacağım. New Model'ın Beautiful Game. Bunu şeyde bulamazsınız albümlerinde falan. YouTube'da falan denk gelseniz izleyin. Klibi de böyle şey. Şarkı da çok keyifli. Klibi de bizim yani 3. Dünya ülkeleri dediğimiz ülkelere dokunan, oralardan görüntüleri içeren, futbolun gerçek ruhunu, futbolu sokakta gösteren bir klip. Onu dinliyoruz. New Model'ın Winter. Ondan sonra ben sevgili Cenk'in Nemo Larmin ile ilgili seçtiği şarkı heyecanla bekliyor olacağım ve ondan sonra sıra Cenk'te. Bakalım Cenk'ten hangi grup gelecek? We run like dancers. We move in patterns around the sun. We dream like heroes of the glorious nights to come. From the limitless cities and the concrete towers to the shining beaches down beneath the shanty towns, back to the generations we came to play in the beautiful game. We'll be right back.
across the grass beneath the floodlights. All the colors so bright against the dark. We know the winning songs, we know the words to the losing songs, and we know that it all comes round when seasons train. That's the spirit of the beautiful game. Run from the limitless cities and the concrete towers to the golden beaches, down beneath the shanty towns, back to the generations, all the same.
Sevgili arkadaşlarım, şimdi de Gökhan'ın seçtiği bir grup olarak New Model Army için bir parça seçmeye çalışacağım sizler için. Onların bende birkaç eserleri var. Hakikaten çok sevdiğim bir grup. Gökhan'la bizim müzikal anlamda müzikal beğeni anlamda herhalde birbirimize en çok yaklaştığımız şarkıcı ve gruplardan biri New Model Army. Özellikle ben mesela bu program çerçevesinde bir sürü kayıt dinledim. Sizlere böyle bir şeyler dinleteyim. Bazen hani yeni belki hiç duymadığınız bir parçayla geleyim diye. Sonuçta bildiğiniz isimler olabilir ama farklı parçalarını duyurmak da isterim. Zaman zaman bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada da mesela şu benim dikkatimi çekti. Police'in bazı şarkıları ton olarak New Model Army'nin vokali Justin Sullivan'a çok uygun. Mesela Police'in bazı şarkılarını Justin Sullivan söyleseymiş çok hoş, çok böyle yerinde, o abi nedir bu dedirtecek beğeni de ondan sonra güzellikte olurmuş gibi bana geldi. Bilmiyorum nedir, siz de isterseniz programdan sonra birkaç Police eseri dinleyin bakalım oluyor. Peki şimdi New Model Army'den seçtiğim parça sizin için. Hemen anons ediyorum. Yine fazla sözü uzatmayacağım. Winter. Sizi Winter'la baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.
Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, and the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Felt them tugging at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor. The old conquering everlasting summer, and the streets were washed with the blood of the innocent sacrifice to slaughter, and the crowds all drunk with power and madness as the noise grew ever louder. And I could hear the knives being sharpened, and then I wished over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the winter. Let all the sins of the past be buried in the frozen ground. Let the last of the vengeance fires die. The black winds flying high. So let the weary land be rested, and the killing season over. Let the shadows stretch forever in the light of burnished silver. For I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear the age of consequence, and I wish. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter.
Evet sayın dinleyenler, benim seçtiğim ikinci grup geçen hafta efendim davulcularının Pat Torpey davulcuların ölmesi üzerine bir anma olarak seçtiğim grup. Hani çok fanı olduğum bir grup değil ama herkesin beğendiği bir gruptur. Mr. Big, To Be With You mesela çok bayrak bir parçalarıydı. Herkesin sevdiği, rock müziğin de popülerleşmesi anlamında önemli bir nişan taşı diyelim. Efendim, çok sevdiğim şarkıları var. Mesela Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Matkap şarkısı diye de geçer. Çünkü burada gitaristleri penayı biliyorsunuz pena üçgen şekilli bir ne diyelim ekseriye plastikten yapılan mızrap efendim gitar mızrapı. Bunu bir elektrikli matkaba bağlıyor. Elbreyzi de denir. Onun ucunda ve zız diye dönerken alet onunla gitar çalıyor. Öyle bir şovu vardı meşhur. Daha çok bu Ahmet Ertegün'ün kurduğu Atlantik üzerinden çıkardıkları albümlerle ben biliyorum ya da öyle denk geldim diyeyim. Kadrosunu saysak hani bilen zaten biliyordur ama rock müzikle ilgilenenlerin adlarını unuttuğu için unutmuş olacağı yoksa şimdi duyunca o abi hakikaten de ne kadroydu diyeceği bir kadro. Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan, Richie Kotzen ve Pat Torpey işte rahmetli olan geçenlerde. Çok mühim bir kadrodur bu. Biz o dönem işte müziğe yeni başlamıştık. 90'ların başı diyorduk ki ulan bu kadro yani her biri mesela işte basçısı bas bölümünde öğretim görevlisi, vokal öyle falan yani hepsi öğretim görevlisiydi. Kendi alanlarında dersler veriyorlardı. Böyle bir hoca grubu falan diyorduk bunlara öyle hakikaten. Şimdi benim size bu gruptan hediye etmek istediğim şarkı 91 çıkışlı Lean Into It albümü. Bu da Atlantic Records'tan. Efendim çok hoş bir şarkı. Hemen akla gelen bir iki parçalarından biri değil ama hem çok güzel bir izleyi var parçanın. Zaten Eric Martin'in vokalleri hem Gökhan'ın hem benim sevdiğimiz gibi biraz böyle puslu. Ondan sonra daha önce sırf puslu vokallerden bir program yapmıştık hatırlarsınız Cinderella olsun işte Tesla olsun ondan sonra falan fıstık gibi öyle bir ses tertemiz bir müzik cam gibi bir şarkı haydi buyurun şimdi bunu dinleyelim Just Take My Heart.
Take my heart when you go. I don't have the need for it anymore.
Evet, şimdi sevgili Cenk Mr. Big seçmiş. Yani çok fazla mesaim olan bir grup değildi. Severim Mr. Big'i. Severdim zamanla tabii yani. İyi, güzel gruptu. Güzel abilerden oluşmuştu. Aslında böyle bir yani All Star Band deniyor ya. Yani All Star Band genelde şey oluyor yani. 3-4 tane böyle bilinen müzisyen proje için böyle geliyorlar. 2-3 albüm sonra dağılıyorlar. Mr. Big onun gerçek grup halinde olan. Yani Paul Gilbert, Eric Martin, Bill Sheehan, Richie Kotzen, zaman zaman Pat Torpey, rahmetli yakın zamanda öldü ki Cenk de o yüzden anmak istemiş Pat Torpey'i. Bunlar hepsi aslında kalbur üstü müzisyenler. Bill Sheehan dünyanın sayılı bassistler arasında, Paul Gilbert sayılı solistler arasında, Richie Kotzen üst düzey bir gitarist. Ama tabii bunlar bu egolarını bir kenara bırakıp grup olmayı başarabilmiş müzisyenler. Bildiğim kadarıyla 30 küsur yıllık bir grup dağıldıktan sonra tekrar toplandılar ve şu an bir aradalar. Turluyorlar falan diye biliyorum. İlginçtir bu da böyle şey, bazı gruplar mesela ben şey Rusya'ya gittim dönemlerde hatırlıyorum iş için. Accept'in solisti Udo mesela çok tutuluyordu Rusya'da. Bütün albümleri vardı ve konserler oluyor olurdu. Bazı ülkelerle bazı grupların müzisyenlerin kanı uyuşuyor. Neden bilmiyorum. Mesela Mr. Big de Japonya'da çok popüler. Yani belki Amerika'da tutulundan daha çok Japonya'da tutuluyor bile olabilir. Hepimiz bunları Cenk muhtemelen bahsetmiştir. Mesela To Be With You hitinden ilk onlarla çıkış yapmışlardı. Böyle çakmaklar havaya tadında bir hitti. Benim aklıma şey geliyor tabii. Mr. Big deyince daha çok hani şey 80'lisindeki Mr. Big karakteri geliyor. Yani Houghton'un efendi adam yerine piç adam tercihini karşılayan bir karakter ama çok kalbur üstü bir eleman. Yani işinde, gücünde, işte parasında, pulunda ama o serseri imajını şey olarak ilişkideki rolü olarak dolduruyor. İşte sever gibi yapar ama ne kadar sever belli olmaz. Tam gelecek derken gelmez, siz gidecekken o gelir falan böyle. Hani Kim Wilde'in şarkısı var You Just Keep Me Hanging On diye. Bu adamlar için böyle bir tabir vardır. Ve bu Mr. Big ilk filmin ortalarında da 80'lerin ilk filmin ortalarında da Carrie ile evlenecekleri zaman evlenmenin son dakikada Carrie'yi terk etmiştir. Benim daha çok Cenk kusura bakma ama Mr. Big deyince bunları çağrıştırıyor ama tabii güzel ve faydalı eserleri var bu arkadaşların. Ben nispeten yani Mr. Big şeyinde diskografisindeki en hızlı şarkılardan bulabildiğim en hızlı şarkılardan birini seçmeyi tercih ettim. Cenk Take My Heart çalmıştı sanırım. Ben de Mr. Big'den Take Cover gönderiyorum size. Görüşmek üzere. Şimdi bundan sonraki grup benim seçeceğim grup. Şarkıdan sonra onunla görüşmek üzere. Şimdi nedense aklıma yani en favori gruplarım arasında olmasa bile birdenbire yani Cenk böyle bir şeyden bahsettiğinde 3 grup söyledi. Bir tanesi Van Halen'dı. Sanırım o bir ara Van Halen çalmak istedim programda. Oradan aklımda kalmış olabilir Van Halen. Yani sevdiğim gruplardandır ama yani değişik bir gruptur bir yandan. Yani aile grubu denebilir. Eddie Van Halen ve kardeşi Alex Van Halen tarafından kuruluyor. Yani 70'lerin sonunda sanırım. İlk solistleri David Lee Roth ki çok baskın bir frontmendir. Yani kendi solo şarkıları, solo albümleri falan da var. Çok böyle şey daha tarzı daha böyle şeydir aslında. Glam'dir. Yani Van Halen'in hard heavy sound'una biraz glam'lik katar. Tavırları falan da glam'dir. Ondan sonra gelen Sammy Hammer aslında yani aslında bu şeylerin ilk solistten sonra gelen ikinci solistlerin kaderi hep bu. Mesela yani David Lee Roth grupta 8 sene kalıyor. David Lee Roth ayrıldıktan sonra Sammy Hagar geliyor ve 10 sene kalıyor grupta. Ama 10 sene boyunca yine de yani birçoğu tarafından Van Halen'in esas vokalin David Roth olduğu şeyi kabulünün dışına çıkılamıyor. Sammy Hagar'dan sonra bir dönem ekstremi solisti bunlarla çalışıyor 2-3 sene ama en sonunda yine şey Van Halen yuvaya dönüyor. Tabii aslında ben bu grupla ilgili değişik magazinsel bilgiler var. Şimdi mesela en aklımda kalan Izzy ile Axl Guns N' Roses'u kurarken Tracy Guns girecek aslında gruba. Tracy Guns sonunda gruba girmekten vazgeçiyor ki şu an çok pişmandır muhtemelen o teklifi reddettiğine. Bunlar Van Halen seven gitarist arıyoruz diye etraflarına duyuruyorlar ve Slash çıkıp geliyor. Yani Van Halen aslında Guns N' Roses'un kuruluşunda önemli bir yer tutuyor bir yandan da. Mesela yakın zamanda Eddie Van Halen bassçıları Michael Anthony'yi gruptan kovdu ve yerine kendi oğlu Wolfgang Van Halen aldı. Yani böyle tuhaf yani Van Halen çok böyle grup içi kavgalarla özellikle yani adını da verdiği için gruba Eddie Van Halen'in yüksek egosu ve şeyiyle çok konuşulmuştur. Yani David Lee Roth'un ayrılması sonra Sammy Hagar'ın gelmesi, Sammy Hagar'ın tekrar ayrılması sonra tekrar Eddie Van Halen dönmesi bunlar hep şeydir. Aslında yani Van Halen bir grup ama bir yandan da Eddie Van Halen'ın yan projesi gibi. Yani Eddie Van Halen projesi gibi bir yandan. Yani adam oğlu gitar çalıyor aslında. Sonra oğluna işte bas çalmayı yönlendiriyor ve oğlu belli bir yetkinliğe erişince de yılların Michael Anthony'sini gruptan kovuyor ve oğlunu şu an kendi oğlunu alıyor ve grup basta oğlu, davulda abisi, gitarda kendisi artık bir tane de vokal bulmuş artık. O da hasbelkader David Lee Roth'u bulmuş, vokale koymuş. Michael Anthony de atılan basçısı da Jack Daniels viskilerinin sahibinin damadı. Bu da ilginç bir bilgi. Bildiğiniz Jack Daniels viskilerinin sahibinin damadı. Hatta sırf onun adına yapılmış bir tane Jack Daniels özel üretim bas gitarı bile vardır. Bir yandan da aslında eğlenceli grup. Mesela 78 tarihli albümleriyle beraber 84 tarihli 84 isimli albümleri çok iyi albümleridir bunların. Hard rock tarihin en eğlenceli ve rock and roll ruhunun hakkını veren gruplardan biridir bir yanda. Van Halen'in böyle hani o sonradan birçok şeyde görmüşsünüzdür birçok grupta. O tapping tekniğiyle yani böyle bir matkabın kenarını peneye sıkıştırıp gitar çaldığı şeylere denk gelmişsinizdir görüntülere. O ilginç bir tekniktir ve ondan sonra da yayılmıştır. Şeyin grubun şu anki solisti David Lee Roth'un Van Halen'le ilgili çok güzel bir tespiti var. Şöyle diyor. The old Van Halen when I was in it makes you wanna drink, dance and screw. The new Van Halen encourages you to drink milk, drive a Nissan and have a relationship. Benim içinde olduğum zamanki Van Halen sizi içki içmeye, dans etmeye ve sevişmeye yönlendiriyordu. Ama şu anki Van Halen ise sizi süt içmeye, bir Nissan kullanmaya ve ilişki sahibi olmaya yönlendiriyor. Böyle bir fark. Doğru. Yani sonuçta adamlar ilk Van Halen'ı 20'li 25'li yaşlarda kuruyorlar ve yani adrenalin, ego, libido her şey tavan. Şimdi adamlar 60 yaşına gelmiş. Mutlaka o yani o bahsettiği değişim aslında hepimiz için geçerli değişim. Hepimiz hayatlarında hissedilen bir değişim. Van Halen'le ilgili ilginç bir bilgi de benim zamanında dikkatimi çekmişti. Eski Van Halen solisti Sammy Hagar sanırım bu satış işlemi Van Halen'in ayrıldıktan sonra oluyor. Bir tane şey var. Tekila şirketi var. Cabo Wabo. diye Meksiko'da kurulmuş. Semeagar bu tekila şirketini ünlü tekila ünlü alkol üretim şirketi Grupo Campari'ye 80 milyon dolara satıyor. 80 milyon dolar. Nasıl? İyi değil mi? Yani bir şeyde başlatıyor. Cabo Wabo'da San Lucas'ta bir atölyede başlatıyor. Sonra bir yandan bir şekilde büyütüyor bunu. Herhalde şeyin de ismi vardır muhtemelen. Yani Semih Agar olmasının etkisi de mutlaka vardır bunun büyümesinde. En son işte 2006'da 140 bin şişe satışa ulaşıyor. Ondan sonra zaten satılıyor. Güzel değil mi? 80 milyon dolara. Ve şu an tekrar bir tekila amatör yani butik bir tekila imalatıyla uğraştı. Onu da böyle bir kurup büyütmekle ilgili planlar oldu. Söyleniyor Sammy Hagar'ın. Takdir ediyoruz. Diyecek bir şey yok. Şimdi ben size Van Halen'den, Van Halen'in aslında Van Halen deyince akla gelen ilk şarkıyı çalmak istiyorum ki herkes yerinden bir kalksın. Çünkü Van Halen çok daha güzel başka şarkıları da var ama en hit olmuş. En damar, en Van Halen gibi şarkısı bu. Van Halen'den geliyor Jump. Burada David Lee Roth'un ultra ötesi bir frontmenliği var. Bunun şarkının klibini izleyin. Tabii artık o klipteki hareketleri yapamıyor muhtemelen. Çünkü artık yaş 65-70, saçlar dökülmüş. Ama hala insan değil bunlar. O zamanki fitliklerinde insan aynaya bakınca kendinden nefret ediyor bunları görünce. Van Halen'den geliyor Jump. Şimdi bundan sonra mikrofon sevgili Cenk'te. Bakalım kendisi Van Halen'le ilgili neler söyleyecek.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, bana ayrılan düzlüklerden bu nadide efendim parçada, bölümde sizlere yine Gökhan Ataman'ın, sevgili Gökhan'ın seçtiği bir grup olan Van Halen'dan bir parça ben de göndermeye çalışacağım. Tabii daha ziyade Gökhan belki birkaç laf eder bu gruplarla ilgili diye düşünüyorum onun için. Kendi seçtiğim gruplarla ilgili birkaç köşe taşını anlatmıştım zaten. Burada sadece parçayı takdim etmekte geçiriyorum. Çok da bilgi vermiyorum parça hakkında. Zaten şöyle de bir şey var. Hani bilmeyenler burada eğer bu grupları ve şarkıları keşfediyorlarsa çok da güzel olur. Ben çünkü çok büyük mutluluk duyuyorum bilmediğim bazı şarkı veya şarkıcı veya grup keşfetmekten. Çünkü çok güzel şeyler var ama maalesef günümüz dünyasında böyle bir ana akım, ana bir dere var diyelim. Kocaman bir dere var. O dereden bir sürü isimler geliyor ama o dereye hiç giremeyen çok ya da yani bizim göremediğimiz çok güzel efendim sanat eserleri var. Müzikal anlamda da, her anlamda da. Dolayısıyla hani ucundan bir köşesinden bir arkadaşınız vasıtasıyla ya da bizim burada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız gibi bir program vasıtasıyla herhangi bir alternatif medya kanalıyla bunları tanımak, görmek çok hoş oluyor. Dolayısıyla öyle bir şey katkıda olabilirse, değil mi? Katkımız da olabilirse ne mutlu bize. Geçelim efendim. Bir ondan sonra anekdodu daha ben burada sonradan hatırladım. Söylemeden geçmek istemiyorum. Yine sevgili Gökhan'la efendim yaptığımız bir şeyde, programda ben bunu bilmiyordum. Kendisi bana gösterdi ve biz bunu yayınlamıştık. Yine kendi seçtiğim gruplardan Foo Fighters'a döneceğim. Onunla ilgili küçücük bir bilgi. İtalya'nın bir kasabasında Foo Fighters onların bulunduğu kasabaya gelsin diye o güzelim İtalyanlar efendim toplamışlar böyle 100 tane davul, 100 tane basçı, 150 tane gitarist falan hepsi bir çayırda aynı Foo Fighters parçasını çalıyorlardı. İnanılmaz bir şeydi. Geçen işte arkadaşlarımla konuşurken onun aynısının bir daha ya yapıldığını ya da yapılacağını o gösterinin duydum. Gökhan bunu anlatmıştı bayağı şey olarak etraflıca o dönem. Çok çok ilginç, çok çok hoş bir şeydi. Herhalde dünya rock tarihinde tektir bu tür bir gösteri ama inanılmaz. Hani insanların pozitif anlamda bir araya gelip kafa kırdıklarında nelere kadir olduklarını, değil mi? Dünyanın aslında ne güzel bir yer olduğunu diyeyim. Gittikçe TRT'ye doğru gidiyorum. Efendim görebileceğimiz, görebileceğimiz yerlerden bir tanesiydi bu. Peki ben o zaman Van Halen hakkında dediğim gibi çok bir şeye girmiyorum ama parçamı giriyorum izninizle. Efendim Ain't Talking About Love benim çok sevdiğim gaz şarkılardan bir tanesi. Efendim herkese hayırlı dinlemeler.
I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed for it, baby.
Evet, bugün Gökhan'la birlikte karşılıklı üçer grup seçmiştik. Grup ve şarkıcı diyelim. Bunlara da birer örnek kendi sevdiğimiz kısımlarından vermeye çalışıyoruz. Efendim benim seçtiklerinden bir tanesi efendim Foo Fighters idi. Burada biraz daha şeyin üstünde durmak istiyorum çok kısa. Hani size Netflix'te bir belgesellerini seyrettim dedim. Ben müzik belgeseli seyretmeyi çok seviyorum. Müzisyenlerin güncellerini okumayı da çok seviyorum. Ne bileyim şimdi şöyle kitaplığımda bakıp ilk gördüğüm Keith Richards var. Çok güzel Türkçe'ye de çevrildi bakın bu Türkçesi var. Guns N' Roses'ın basçısı Duff McKagan'ın It's So Easy adında bir güncesi var. Henüz okumadıklarım da var ama ne bileyim şeyi bayağı bir sonuna geldim ki çok eski bir günce bu. Efendim Genesis ile ilgili bir günce biliyorsunuz Genesis 2 hem de nasıl diyelim marjinal anlamda ikiye ayrılan bir müziğe sahip. Başına efendim davulcularının geçmesiyle ayrı bir pop sound'u vardı. Daha evvelse çok ilginç Yes gibi Camel gibi ki Camel Türkiye'ye duyduğum kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam öyle duydum yani öyle duydum zannediyorum. Camel tekrar geliyormuş ve biletleri anında tükenmiş. Çok sevilen bir grup. Türkiye'de zaten bir de şöyle bir durum var. Çok ilginç olarak hani rock müzik dinleyenler var ama rock müzik dinleyenler içerisinde işte bu Yes gibi, Camel gibi, Hawkwind gibi çok senfonik diyelim ondan sonra uzun uzun şarkıları olan diyelim. Çeşitli birçok kategoriye sokabileceğimiz zaten. Ondan sonra rock müzik dalını takip edenler bu tür şarkıları, şarkıcıları, grupları daha çok çünkü grup müziği oluyor bunlar. Çok insan var efendim. Bunu söyledim ve şuna eklemek istiyorum. Yani ne bileyim işte bu belgesel seyretmenin keyfi, bir de oradan alınan bilgiler. Örneğin ben bu Foo Fighters belgeselinde bilmediğim şununla karşılaştım ki mesela şimdi aklıma geldi. Kurt Cobain'in de güncesini okudum ki o çok hoş da bir eser. Şöyle ki bir deftere tuttuğu böyle çala kalem yazılar içerisinde şey de var. Aynen olduğu gibi basmışlar bir de onu. Hani daktiloyla yazmamışlar tekrardan. Aynen tuttuğu defteri alıp basmışlar. Yani Türkiye'de bulunacağını zannetmiyorum. Amazon'dan getirtilebilir. Yani ne bileyim orada çok hoş böyle renkler vardı diyeyim benim için. Şunun gibi işte bir şeye gidecekler. Daha meşhur değiller o zaman. Nirvana olarak bir konsere gidecekler başka bir eyalete. İşte yazmış alt alta böyle kurşun kalemle İşte benzine 60 dolar gitse, yolda sosisli sandviç yesek işte 30 dolar o. İşte yol tabelalarına dikkat edelim. Şu tabelaları bilmiyoruz. İşte eyaletler arası yolda şöyle tabelalar var. Yol tabelaları çizmiş falan. Başka bir sayfayı açıyorsun. Böyle işte karnından canavarlar çıkan bir insanı canlandırdığı kısa bir çizgi dizi çizmiş. Efendim çok hoş grup üyelerine yazdıkları mektuplar. Mesela işte bu Foo Fighters'ın Dave Grohl eksenli Netflix'teki belgeselinde gördüğüm güzellikler arasında aldığım hoş bir bilgi de şu olmuştu. Dave Grohl diyor ki ben Nirvana'nın 5. davulcusuydum diyor. Ama ben mesela bir iki davulcu değiştirdiklerini bilmiyorum. 5'te olduğunu bilmiyordum. Bana çok tuhaf geldi. Böyle bir rock sever için hoş bir bilgi. Bir de şeyi görüyorsunuz yani insanlar nereden nereye geliyor işte 200-300 kişinin takip ettiği konserlerden konser vere vere güzel üretimler yapa yapa iyi albümler çıkara çıkara yoldan dönmeye dönmeye en son Wembley Stadyumunda konser verdiler. Biletleri anında tükendi 85 bin kişiye bakın 85 bin kişiye konser verdiler ve Dave Grohl sahnede ağladı. Hani bunun buraya geleceğini tahmin etmiyordum diye. Müthiş bir şey tabii. Yani özellikle hayatında belli yerlere gelmek, belli başarılar kazanmak için çok emek sarf etmiş kişiler bu işi anlayacaktır. Benim de benzeri bir hikayem vardır. Yani öyle herkesin olmasını da isterim. Bir şeyler başarıp ondan sonra da vay be ulan bunu da yaptım demek çok hoş bir şey tabii. Neyse gelelim abicim. Şey benim seçtiğim üçüncü gruba The Police. The Police hakikaten çok çok benim sevdiğim bir gruptur. Dinlemesi de çok zor değildir. Bazı şarkıları birazcık zorlayabilir ama genel anlamda çok kolay bir dinleme sunar. Efendim daha ziyade bir de rock'ın New Wave ve reggae unsurlarını işleyen ki nadir görülür bu tavır. Kanadında olduğu için de farklı bize keyifler sunuyor. 70'lerin sonunda kurulmuştu. Albümlerini daha ziyade A&M ve Polydor üzerinden çıkardılar. Kadro Sting, Andy Summers ve Stewart Copeland şeklinde tahmin edilebileceği gibi hani bilenler biliyor zaten bilmeyenler için söylüyorum. Sting vokal ve gitar çalmasına rağmen o grupta bas çalıyordu. Aslında basçı olarak kurduğu bir grup diyelim ona. Andy Summers gitarlarda ve Stewart Copeland efendim davullarda ki bana dünyada en sevdiğim 5 davulcu deseler Stewart Copeland ilk 5'e hemen girer. Anında girer, direkt girer. Bu işte biraz farklı çalan ondan sonra davulculardan. Bunu şimdi davul sonuçta ben de davulcu değilim ama hani rock müzisyeni olarak uğraştığımız işler var. Hani bunu davulcularla ben çok konuşmuşumdur. Çok da konuşmayı severim. Hakikaten farklı bir abimizdir bu. Şimdi yalnızca 5 albüm yapmışlardı. Buna rağmen bakın The Police hani sorsanız birine en azından 15-20 albüm der ama sadece 5 albümleri var aslında. Hepsi rekormen albümler bunların satış anlamında. Ve bilir misiniz bakın Rolling Stone dergisi dünyaca meşhur en iyi 500 albüm listesi yapmıştı. Bilin bakalım bu 5 albümden kaç tanesi girebildi bu ilk 500'e? Söyleyelim sizi fazla darlamadan, araştırmaya itmeden. 5 albümlerinden 4'ü bu 500'e girdi. Bakın neredeyse hepsi girecekmiş. Yani buradan da bu işin teneke olmadığı belli oluyor değil mi? Peki şimdi ben size buradan ne seçeyim seçerken zorlanıyorum tabii. Çok sevdiğim bir grup. Biraz daha az radyofonik parçaları vardı. Onun için size biraz daha sempatik gelebilecek. Hani bilenler yine zaten bilecekti. Bilmeyenler için de bu hoş bir parçayı da hakikaten dedirtecek. Benim de çok sevdiğim bir parçayı Message in a Bottle'ı takdim etmek istiyorum. Bu arada ben Police'in de bir güncesini ya da özgeçmişini okudum valla ama kimin özgeçmişiydi o şahsın mıydı yoksa grubun bir de grup üzerine efendim özgeçmiş olarak değil de kişilerin yani müzik araştırmacıların kriterlerin yazdığı kitaplar oluyor. Zannediyorum öyle bir şeydi çünkü okuyalı 20-25 sene olmuştur. Orada mesela bir enstantane aklıma geldi. Polis grubu İngiliz sonuçta bunlar biliyorsunuz. Amerika'ya gidiyorlar. Ve bu benim çok sevdiğim bir anekdottur arkadaşlar bu arada. Ve daha önce bir kere anlatmış olabilirim geçen sene falan ama çok seviyorum. Bir ek yapmak, yeni bir ek yapmak kaydıyla bir kez daha size aktaracağım. Şimdi Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da hiç tanınmıyorlar tabii. Bir bara gidiyorlar işte afişler şunlar bunlar. Efendim bir bakıyorlar 3 kişi gelmiş bunları dinlemeye sadece. Ya diyorlar ne yapacağız ne edeceğiz. Sting de hiç moralini bozmuyor. Sting bu arada biliyorsunuz takma adı. Ondan sonra hakikaten Cüneyt Arkın'ın Fahrettin Cüretli Batur olması gibi pek şey olmayan, odyofonik olmayan bir ismi var. Onun için Sting adını takmış. Birkaç rivayet var Sting nedir ne değildir diye. Onları başka zaman anlatırız. Bu anıya dönelim. Bu üç kişi olunca işte dinleyenler bir tanesi en arkada, bir tanesi sağ köşede, bir tanesi sol köşede bira içiyor bunlar. Sting diyor ki ya gelin bari sahne önünde yani muhabbet de ederiz hem parça aralarında öyle bir sıcak bir atmosfer olsun diyorlar. Oluyor da hakikaten çıkışta da muhabbete devam ediyorlar. Sting diyor ki bu arada siz hani ne iş yapıyorsunuz biz nereden duydunuz falan. Birinci adam diyor ki ben DJ'yim. İkinci adam diyor ki ben DJ'yim. Üçüncü adam diyor ki ben de şu radyoda DJ'yim. Hepsi radyo DJ'ymiş. Ve üçü de diyorlar ki ya biz bu müziği çok beğendik. Tanımıyorduk. Tanımak için geldik. Biz sizi çalacağız. Hakikaten herkes bu üç DJ'de radyolarını dönüyor. Habire çalıyorlar. Ondan sonra bunun üzerine polis Amerika'da duyuluyor ve meşhur oluyor. Daha sonraları çok büyük konserler tabii verdiler. Ve efendim Amerika'dan mesela ilk şöhret olduğunuzu ne zaman anladınız dedikleri konserlerden bir tanesi. Ne konseriydi onu hatırlamıyorum ama şurada biz şöhret olduğumuzu anladık diyorlar. Özel uçağa binmişler. Pervaneli bir uçakmış galiba. Çuvallarla para vardı yanımızda diyorlar ve o çuvallardan bir tanesi açıp camdan aşağı savurduk diyorlar paraları. Orada biz artık hani olan biz de rock star olduk diye anlıyorlar. Grup kendi almıştı. 2000 zannediyorum 8 mi olacak? Oralarda bir toplandı ve dünyanın en çok bakın en çok gelir getiren turnelerden birini yapıp sonra tekrar ayrıldı. O da bir hoş. Parçaları zaten hani söylüyoruz işte albümlerin başarıları, parçaların başarıları. Ama hani bunu da ekleyelim. Dünyanın hakikaten en çok kazanan gruplarından biri olmuşlar. En çok satan gruplarından biri olmuşlar. Hem dinleyici hem kritikler arasından ki biliyorsunuz bunların beğenileri her zaman birbirini tutmaz. En çok efendim rock tarihinin ses getiren gruplarından biri. Fazla da uzatmadan parçaya girelim. The Police Message'ine bak.
Seems I've never known.
Gördüm ki sevgili Cenk The Police seçmiş. Aslında değişik bir seçim. Yani biz programlarda Police çaldık mı, Sting çaldık mı hiç hatırlamıyorum. İlginç bir seçim. Ben de bir iki kelam etmeye çalışayım Police'le ilgili. Ben Police'le ilgili benim en aklımda kalan komik hatıra grubun şey diğer elemanlarının Andy Summers'ın bir röportajında Sting'in bir iki filmde oynayıp bir iki de solo albüm yaptıktan sonra aramıza dönmesini bekliyorduk. Hala bekliyoruz demesi. Buna çok gülmüştüm. Şimdi tabii 3 kişilik grup olunca ve yani bu kadar baskın bir vokal, bu kadar unik bir vokal olunca, vokal ağırlığınca grup tabii ki dağılıyor mecburen. Yani o, sonuçta grupta en zor replace edilmesi zor görev vokaldir. Yani bunu yapan sayılı grup işte. Demin bahsettik Van Halen bunu yapmıştır. Ondan sonra işte atıyorum Iron Maiden bile bunu yapamamıştır. Yani işte Bruce Dickinson'dan sonra gelen Blaze Bailey kimyası tutmamıştır. Bunu Deep Purple yapmıştır. İşte kim yapmıştır? Black Sabbath yapmıştır. Veya işte AC/DC yapmıştır bunun tam anlamıyla aslında. Ama zordur yani mesela yani şimdi şey ayrıldı. Motörhead'den Lemmy vefat etti, öldü. Motörhead dağıldı. Yani özellikle 3 kişilik gruplarda özellikle yani daha önde olan kişiyi doldurmak zor. Dolayısıyla benim aklımda kalan hep The Police'ten Sting'in solo albüm yapacağım diye ayrılıp bir daha geri dönmemesi. Sanırım bunlar da bir iki yerde çaldılar daha sonra. Yani bir doğum gününde falan bir araya geldiler falan ama çok da bir yani bir daha tekrar üçlü olarak ürettiklerini bilmiyorum. Yani aslında bahsettiğimiz Police 6 yıllık bir grup yani 1977'den 1983 arasında 6 yıllık bir grup var. Biz 6 yıllık grup biz 34 yıllık 35 yıl geçmiş biz hala The Police konuşuyoruz. Yani Sting'in yaptığı üretimler Police'te yaptığı üretimlerin bilmem kaç katına gelmiş. Steve Copeland başka bir yerlerde, Andy Summers başka bir yerlerde. Bu arada Steve Copeland da vurucu, Andy Summers da gitarcı. Zaten Cenk bunlardan bahsetmiştir. Şimdi öyle düşünce de yani 6 senelik bir grubun 35 senedir hala konuşulması ve bir araya gelmesinin beklenmesi çok ilginç. Bu da aslında grubun zamanın ne kadar ilerisinde olduğunu anlatıyor bize. Ben öyle anlıyorum en azından. Ben Sting'i şeyde izlemiştim. Tabii Sting değil de onun, şey The Police yani sonuçta o The Police'i oynayan genç müzisyenlerdi. CBGB diye çok eski bir punk club vardı Amerika'da. Onun belgeseli vardı. Sting şey Police ilk orada sahneye çıkıyor. Böyle o şeyin mekanın sahibi böyle alternatif genç özellikle punk gruplarına şey veriyor, sahneyi veriyor, elinden tutuyor. Ramones falan da hep orada çıkıyor yani. Ramones, Billy Idol, o Iggy Pop'lar falan hep ilk oralarda çıkıyorlar. The Police de oradan çıkmış, oradan yayılmış bir grup. Ama dediğim gibi Police ile ilgili en ilginç kısım 77-83 arasında failler 6 sadece 6 sene ama 35 yıldır biz Police konuşuyoruz. Sting konuşuyor. Sting hala üretime devam ediyor nispeten. Yani o sonuçta kendi adına ama 35 lira da Police konuşulması ilginç. Demek ki dediğim gibi yani zamanında çok zaman ötesinde şeyler yapmışlar. Biz Police dinlediğimiz zaman ben hatırlıyorum sanırım lisedeydi. Bir kız arkadaşım bana karışık kaset doldurtmuş diye öyle hatırlıyorum. Orada şey vardı Police'in Every Breath You Take şarkısı vardı ki o da şeydir yani marştır. Yani Police'in en mainstream şarkılarından biridir. Şimdi polisten ben ne çalacağım? Muhtemelen Cenk kardeşim de polis diskografisinin daha az bilinen şarkılarından birinden çalmıştır. Ben de yine polisin Roxanne adlı şarkısını çalacağım. Nispeten bilinen ama bir şey kadar bilinen bir şarkısı değil. Every Breath You Take kadar bilinen bir şarkısı değil. Ama çok güzel bir şarkıdır. Yani o şarkıyı dikkat dinleyince aslında birçok şeyi anlıyor. Yani 35 yıldır niye biz hala polis konuşuyoruz? Aslında o şarkının içinde hepsi var. Şimdi hep beraber dinleyelim The Police. Ondan sonra sıra bende. Benim biraz önce ismini geçirdiğim bir kardeşimizi, abimizi çalacağız. Çok gönlü bir abimizi. Ondan sonra da Cenk Büker ve kapanış. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. The Police, Roxanne. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Evet, karşınızda şimdi benim seçtiğim aslında programın da son seçkisi. Bundan sonra Cenk benim seçtiğim gruptan veya şarkıcıdan bir şarkı daha çalacak. Karşınızda The Mighty Bruce Dickinson. Kendisi 1958. İngiltere doğumlu, esas adına bir de Paul Ekley'in Paul Bruce Dickinson. Genel heavy metal camiasının yani aksine böyle yokluklar içinde geçen bir çocukluğu yok. Aristokrat bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor lise yıllarında. Eskrim sporuyla uğraşıyor. Lise yıllarında kendisinin sesi fark ediliyor ve Air Siren Voice Bruce olarak arkadaşlar arasında tanınıyor. Çok değişik bir adam. Yani vokal rengi aralığı çok geniş ve sahnede çok enerjik bir duruşu var. Benim hatırladığım ilk Iron Maiden videolarında kendisi oradan oraya atlardı. Sıçrardı, bir an için yerinde durmazdı. Kendisi aynı zamanda işte şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, yazar, yayıncı, eskrimci özelliklerin dışında bir de pilot. Evet, yanlış duymadınız, pilot, ama bu özelliğe daha sonra geleceğiz. Önce biraz kendisinden bahsedelim. Kendisi Sheffield ve Londra'da üniversite okuyor. Bak, üniversite okuyor, yani aristokrasi oradan geliyor. Samson diye bir grup kuruyor. Daha doğrusu o gruba katılıyor ve bu Samson'dayken Steve Harris kendisini keşfediyor. O zamanlar Iron Maiden solisti Paul DiAnno, kendisi de iki albüm yapılmış, Iron Maiden nispeten bir çıkış yakalamış veya bir ivme yakalamış durumda inceden. Bir yerde Samson grubundan sonra çıkıyorlar bir pub'da, bir yerde. Steve Harris erken geliyor, alt grubu izlerken Bruce Dickinson'ı görüyor ve çarpılıyor ve onun üzerine gruptan Paul DiAnno atılıyor. 1981 yılında Iron Maiden giriyor ve Paul Dickinson giriyor ve The Number of the Beast albümüyle birlikte artık Iron Maiden'in esas vokali haline geliyor. Tabii 81'de girdikten sonra 93'te ayrılıyor. Ayrılmasının sebebi de daha farklı tür bir müzik yapmak istemesi. Daha hard and heavy sound'a yakın, ama tabii Iron Maiden'in müzik politikasını Steve Harris belirlediği için ondan çok şey alamıyor, istediğini alamıyor ve ayrılıyor şeyde 93'te ta ki 99'a kadar. Bu arada tabii 6 yıl boyunca kendi solo albümler yapıyor. Hatta bu solo albümlerin bazılarına da ayrılmadan ayrılmış olan gitarist Adrian Smith de katılıyor. Ve ben şunu çok açık yürekli söyleyebilirim ki benim Dinlediğim bazı Bruce Dickinson şarkılarının Iron Maiden şarkılarından daha çok sevdiğinde doğrudur. Öyle bir şey de var. Yani daha Harlem Sound'una yakın şeyler yaptığı için. O yüzden ben bu grupta bu programda Iron Maiden değil de Bruce Dickinson çalmak istedim. Yani şeyine bakarsak, müzikal geçmişine, Bruce Dickinson'ın ve Iron Maiden'in böyle bir hikayesi var. Şu an işte yine tekrar 99'dan bu yana hala Iron Maiden'la. Hatta onunla beraber Adrian Smith de dönüyor ve Adrian Smith yine girmiş olan gitarist gruptan çıkarılmıyor. Yenik Cheers ve grup şu an 3 kişi olarak yoluna devam ediyor. Şimdi ben size Man of Sorrows adlı şarkıyı çalacağım. Bruce Dickinson'dan biraz karanlık bir şarkıdır. Film müziği olarak kullanılmıştır aslında şöyle yani. Ve bu şarkıda Man of Sorrows olarak Jesus yani İsa'dan bahsettiği, İsa isimlediği söylenir falan filan bu tür söylentiler var. Ama benim Bruce Dickinson'la ilgili üzerinde duracağım en önemli şey Bruce Dickinson'ın pilotluğu. Kendisi bir kargo şirketi var bildiğim kadarıyla ve kargo şirketinin bazı uçuşlarını kendisi yapıyor. Ama şöyle bir şey gelişiyor grupla birlikte. Ya biz bir turne yapalım, uçakla gidelim ve bu uçağı Bruce kullansın. Bir tane Boeing 750'yi alıyorlar. Kısmi kargo, kısmi yolcu getirecek hale getiriyorlar. Ve 19 Şubat 2008'de bu uçak havalanıyor. 28 ayrı ülkede arka arkaya konserler veriyorlar. Ve bu uçuşların birçoğunu da Bruce Dickinson kullanıyor. Tabii kendi ekibi var. Kaptiği yardımcı pilotu var. Yani 28 uçuşun en az 20'sini o kullanmıştır. Ve gittikleri yerde yani Avustralya'dan New Zealand'a, Japonya'dan Japonya'ya gidemiyorlar. Japonya'da çünkü o zaman tsunami oluyor, oradan geri dönüyorlar. Kuzey Amerika, Güney Amerika gerçek anlamda dünyayı turluyorlar. Bu albüm de Flight 666 olarak raflarda yerini alıyor. Somewhere Back in Time Tour dediğim gibi ve bu... Yani Iron Maiden seviyorsanız, aslında sadece Iron Maiden aslında müzik seviyorsanız biraz o şeyi Flight 666 videosunu bir şeyini DVD'sini mutlaka edinin. Gerçi YouTube'da falan var, YouTube'dan dinleyebilirsiniz o şeyi filmi. Mutlaka izleyin. Burada şeyi görüyorsunuz, bir grubun insanların hayatını nasıl dokunduğunu, nasıl değiştirdiğini, neler kattığını gittiği yerlerde görüyorsunuz. Yani Şili'ye gidiyor, yani işte Meksiko'ya gidiyor, yani Brezilya'ya gidiyor, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya. Ve özellikle yoksul ülkelerdeki insanların hayatı nasıl müzikle tuttuğunu bu filmde görüyorsunuz. Tabii müziğin bu film diğer ilginç bir yanı da uçağı ağırlıklı olarak Bruce Dickinson'ın kullanıyor oluşu. Uçağın arka tarafında tüm grup elemanları içkiye, şaraba, bire, geyiğe vermişken Bruce Dickinson kaptan üniformasıyla jilet gibi geçiyor, yerine oturuyor. Uçağı indiriyor, kaldırıyor falan. Dediğim gibi çok renkli bir grup. Değişik bir grup. Ama yani bana sorarsanız bulunduğu yeri de fazlasıyla hak eden bir grup. Yani Metallica ile ilgili şöyle bir şey. Metallica ile Iron Maiden bir yerde mukayesesini okumuştum. Bir klasik rock diye müzik dergisinde bir tane müzik yazarı. Metallica tabi bu etkiyi biraz da onlarda Lars Ulrich yaratıyor. Metallica'nın hayranlarının müşteri olarak gördüğü ama Iron Maiden'ın hayranlarının aileden biri olarak görüldüğü. Bu farkı o filmde de hissediyorsunuz. O yüzden yani ben Iron Maiden'ı çok severim. Bruce Dickinson'ı da çok severim. Ama bu özelliklerden dolayı daha çok severim. Çünkü dinlerken size yaşattırdığı his yani kendiniz yani biraz önce de bahsettim aslında New Modern'in konserlerinde benzer bir durum vardır. Yani aileden bir ayin gibi geçer. Aileden biri gibi hissedersiniz onu gördüğünüz zaman. Iron Maiden ve Bruce Dickinson benzer bir his vardır benim için. Dolayısıyla şimdi araya bir telefon girdi. Ben onu no'ya bastım. Son anonsu yaptıktan sonra kendilerine geri döneceğim. Muhtemelen Lars Ulrich arıyor olabilir benim anonsumu duyduysa eğer. O tekrar çaldırmadan görüşmek üzere diyorum. Bruce Dickinson, Man of Sorrows. Bundan sonra sevgili Cenk'in Bruce Dickinson'la ilgili Bruce Dickinson'dan ne çalacağını çok merak ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Seni dinleyen hoşça kal. Here in a church, a small boy is kneeling. He prays to a God. He does not know, he cannot feel. All of his sins of childhood he will remember.
that dare not speak their name, trapped inside a body, made to feel only guilt and shame. His anger all his life, I hate myself, he cried. Do what thou wilt, do what thou wilt, he cried. Man of sorrows, I won't see your face. Man of sorrows, you live without a trace. It's my boy wonders, what world do you make? It's your journey over, has it just begun? Has it just begun?
Evet sevgili dinleyenler, şimdi Gökhan'ın seçtiği şarkıcı ve gruplara benim isteklerim olarak devam ettiğimiz benim köşemde küçücük köşelerimiz oldu biliyorsunuz bu programda. Benim de sıram geldi. Şimdi ben Gökhan'ın seçtiği Bruce Dickinson'a bir şarkıyla, değil mi, eşlik etmek istiyorum. Kendi seçtiğim bir şarkıyla programa öyle devam edelim. Efendim nedir? Şu, evet, sonuçta Iron Maiden'ın vokalisti Bruce Dickinson'ı sevmeyen yoktur. Sesini, ses rengini, değil mi, ranjını, yorumunu, ifadesini beğenmeyen yoktur. Çok önemli bir vokal elbette. Bir de biliyorsunuz değişik, yine bahsedildi bahsedilmedi, değişik yönleri var. Ne gibi? İşte tank kullanmak, tur uçağını kendisi kullanmak falan gibi. Ondan sonra heyecanlı bir abimiz. Efendim Bruce Dickinson'ın ben sesini benim ilk dönem eserlerini çok beğendiğim, sonra biraz tavsadığını düşündüğüm, ki birçok grubun maalesef genel kaderi oluyor. Queensrÿche grubunun efendim vokali Geoff Tate'e benzetirim sesini ve ses rengini. Hatta bu Gökhan'ın aralarında bulunduğu bir kısım arkadaşlar ben böyle deyince yok abi ne alakası var falan filan dediler. Ondan sonra Geoff Tate'i tabii belki benim kadar dinlememiş oldukları için de olabilir. Ama ben sonuçta ikisinin beraber söylediği bir parçayı dinlettim kendilerine. Aa buyurun bakalım ayırın hangisini ayırabiliyorsanız birbirinden diye. Dediler ki hakikaten Cenk Büker sen haklıymışsın. Genelde zaten benim ortaya attığım şeyler diğer programlarımızdan da biliyorsunuz artık gelenekselleşti neredeyse. Gökhan Ataman varsa mesela önce Gökhan Ataman tarafında amma da attın kardeşim be falan diye karşılanıyor. Ondan sonra ya hakikaten bu böyleymiş deniyor. Yani biliyorsunuz hakkım teslim ediliyor. En son Skoda'nın 7 vitesinde olduğu gibi geçen programı dinleyen arkadaşlar bilecek. Efendim sonuçta ben Gökhan'ın seçkisine bir kendi beğendiğim parçayla eşlik edeceğim için lafı çok uzatmayacağım. 98 yılından bir Bruce Dickinson şarkısı gönderiyorum sizlere. The Tower.
There are 12 commandments, there are 12 divisions.
Efendim bu hafta da böyle değişik bir formatla geçti. Sizlere çok güzel şeyler sunmaya çalıştık. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.